Şebnem Kuşağı. Hazırlayan ve sunan Ömer Faruk Demireşik.
Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Rabbimize şükürler olsun ki uzunca bir süredir, 35 programa yakın bir zamandır sizlerle beraber program yapmak, sizlerle hasbihal etmek nasip oldu. Bugün bu programların belki de en önemlilerinden bir tanesi olan Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın hayatını anlatmaya çalışacağız inşallah. Hazreti İbrahim, peygamberlerin babası olarak anılan, Allah'ın halil olarak, dost olarak seçtiği büyük bir zat. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra insanların ikincisi kabul edilen bir peygamber. Ayrıca hayatı üsve-i hasene olarak gösterilen bir başka insan Peygamber Efendimiz'den sonra. Hazreti İbrahim'in hayatı, yaşadıkları, çilesi, tebliği, sabrı ve Allah'a olan teslimiyeti daha sonraki insanların, peygamberlerin, hatta Peygamber Efendimiz'in hayatında büyük izler bırakmıştır. Çünkü onun ve evladının, Hazreti İsmail'in, Hacer validemizin yapmış oldukları ibadetler, Allah'a göstermiş oldukları takva ve teslimiyet neticesinde çok büyük bir ibadet olan hac ibadetinin rükünleri teşkil etmiş ve netice olarak bir hatıra olmak hasebiyle kıyamete kadar bütün insanlığa örnek olacak bir hayat yaşamışlar. Biz de inşallah bu programda Hazreti İbrahim'in hem kısaca hayat hikayesini hem de onun hayatından bize devşireceğimiz, günümüze, insanımıza devşireceğimiz hakikat ve ibretlere inşallah bir yolculuk yapacağız. Daha önceki programlarda Hazreti Adem'i anlatırken, diğer peygamberleri anlatırken kısaca satır aralarında da ifade ettiğimiz gibi bu anlatılan hayat hikayeleri sadece ve sadece gelmiş geçmiş bir hikaye, bir hatıra, tarih sayfalarından bir sayfa değildir. Kur'an-ı Kerim bu ibret dolu hayat hikayelerini naklederken insanları onların içindeki nükteleri anlamaya, hayatına bu nüktelerden ibretler devşirmeye, hayatını buna göre istikametlendirmeye gaye edinmiştir. Dolayısıyla bizim de bu hayatları okurken, dinlerken, anlatırken acaba bugün bizim için ne anlam ifade ediyor duygusunu, düşüncesini hissetmemiz gerekir. Hazreti İbrahim Aleyhisselam Babil'in doğusunda Dicle ve Fırat ırmakları arasındaki bölgede dünyaya gelmiştir. Bir rivayete göre babası halis bir mümin olan Taruh'tur. Taruh vefat edince İbrahim Aleyhisselam'ın annesi Taruh'un kardeşi olan Azer ile evlenmiştir. Diğer bir rivayete göre de Taruh İbrahim Aleyhisselam'ın babasının eski ismidir. Putperest olunca da ismi Azer olmuştur. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim'in babasının Azer olduğu nakledilir. Bunun amca olmak hasebiyle sonradan üvey baba konumunda mı olduğu yoksa gerçekten öz babası mı olduğu ise rivayetler arasında tartışmalıdır. Burada yeri gelmişken bir hususa temas etmekte fayda var. Gerek Hazreti İbrahim olsun, gerek diğer peygamberler olsun, gerekse Peygamber Efendimiz olsun, sulbünde gayrimeşru bir hayat olmayan insanlardan, ailelerden seçilmiştir peygamberler. Fakat şirk noktasında zaman zaman bazı peygamberlerin atalarının günahkar olması veya işte şirk koşmuş olması onların evlatlarının da kötü olduğunu göstermez. Dolayısıyla bir hüküm olarak Hazreti İbrahim'in babasının Azer'in putperest olmuş olması Hazreti İbrahim'e bir eksiklik getirmez. Hazreti İbrahim'in faziletinin gölgelemez. Belki onun faziletine artı bir fazilet katar. Çünkü böyle bir adeta zalimden alim doğma hesabı bir putperest babadan bile Allah-u Teala insanlara hidayet rehberi olacak bir peygamber göndermiştir. Adeta ölüden diri çıkarmıştır. Dolayısıyla zaman zaman insanların bu noktada tereddüt geçirmesi çok da yerinde olan bir davranış değildir. Hazreti İbrahim Keldani kavmine gönderilmiştir. Kendisine 10 sayfalık bir suhuf, ilahi bir kitap verilmiştir. Yine rivayetlere göre daha belki de rüşt yaşına gelmeden önce kendisine ilim, hikmet, belki peygamberlikte nasip edilmiş bir peygamberdir. Hazreti İbrahim'e vasıf olarak Ebul Enbiya, yani peygamberlerin babası dendiğini söylemiştim. İki kanaldan, iki evladı vasıtasıyla, Hazreti İsmail ve Hazreti İshak vasıtasıyla pek çok peygambere atalık etmiştir Hazreti İbrahim. İnşallah yeri geldikçe Hazreti İsmail'in ve Hazreti İshak'ın nasıl doğduğunu, nasıl mucizelerle hayat sürdüğünü anlatacağız. Fakat Hazreti İbrahim'in vasıflarından bahsetmeye yine devam edelim. Kur'an-ı Kerim'de 25 surede 69 defa Hazreti İbrahim'in ismi geçmektedir. Yine Allah-u Teala onun vasıflarını, üstün vasıflarını anlatırken evva, yani çokça ah eden, niyaz eden, halim, hilim sahibi, yumuşak huylu, münib, Allah'a gönülden yönelip tevbe eden, hanif, şirk ve dalaletten uzak durup tevhid dinine sımsıkı sarılan, kanit, Allah'a kulluk eden ve şakir, çok şükreden sıfatlarını saymıştır. Bunların her biri ayrı ayrı üstün meziyetler demekken, Hazreti İbrahim'de bunların hepsinin birden toplanması onun Allah katında ne kadar seçkin bir insan, üstün bir peygamber olduğunu, ulul azm bir peygamber olduğunu göstermektedir. Hazreti İbrahim ayrıca maişetinin temin maksadıyla kumaş ve elbise ticaretiyle uğraşmış, hicret ettikten sonra da çiftçilik yapmıştır. Şimdi bunları kısaca özetledikten sonra Hazreti İbrahim'in hayat hikayesine, dünyaya geliş vaktinden itibaren parça parça ilerleyerek devam edelim. Keldani kabilesinin hükümdarı olan Nemrut, başlarda adil ve insaflı bir kimseydi. Kavmi ise yıldızlara, putlara tapıyordu. Fakat saltanatı kökleşince, insanlar üzerindeki iktidarı iyice yerleşince, gönüllere artık sirayet ettiğini fark edince, Nemrut saltanatını kibirle tanrılığa çevirmeye karar verdi. "Ben de sizin tanrınızım, bana da tapın," diyerek heykeller yaptırmaya başladı. Bu şekilde halkı zulümle, despotlukla idare etmeye yöneldi. Zaten yıldızlara, güneşe ve gök cisimlerine tapmakla meşgul olan bu Keldani kavmi de Nemrut'un bu otoritesini artık kabul etmiş. Onun ilahlığını diyelim, tanrılığını saymaya başlamışlardı. İşte bu Nemrut bir gün rüyasında gökte bir nurun parladığını ve o nurun güneşle ayın ışığını söndürdüğünü gördü. Başka bir rivayette ise yine rüyasında bir kişinin gelerek kendisine tahtından indirip yere çarptığını gördü. Uyanınca büyük bir telaşa kapıldı. Bu rüyalarının tesirinden kurtulamadı. Müneccimleri çağırarak rüyasını anlattı. Onlar da "Yeni bir din gelecek. O dini getiren kimse de senin tahtını yerle bir edecek. Ona karşı tedbirini al," diyerek gelecek hakkında tahminde bulundular. Bunun üzerine Nemrut şurasını, danışma meclisini topladı ve nihayet bu şuranın da verdiği onayla yeni doğacak bütün erkek çocuklarının öldürülmesine karar verildi. Bu esnada yaklaşık 100 bin çocuk öldürüldü. İşte o zamanlarda Hazreti İbrahim'in annesi Hazreti İbrahim'e hamileydi. Babası Azer'e bir ara "Ya dedi, sen puthaneye kadar git, orada dua et. Eğer erkek çocuk doğurursam onu sana getiririm. Sen de Nemrut'a götürürsün. O da erkek çocuklara uyguladığı cezayı ona da verir. Böylece sen onun katında da merteben yükselmiş olur. İnsanların sana olan saygısı artar. Ona kendi evladını kurban ettiğin için diye onu telkin eder, gönderir. Kız çocuk olursa zaten problem yok der. Fakat Azer puthaneye gittikten sonra İbrahim Aleyhisselam doğar. Annesi onun erkek olduğunu fark edince, görünce saklar. Bir mağaraya götürür, yerleştirir. Ve kocası Azer eve döndüğünde de çocuğunun çok zayıf olduğunu ve kendi kendine öldüğünü söyler. Fakat kocası evden ayrıldığı süre ilk fırsatta gider mağarada sakladığı oğlunu emzirir, tekrar geri döner. Bu şekilde 1-2 yıl boyunca gizli gizli çocuğunu besler, büyütür ve artık kendi kendine yetecek hale gelince onu ortaya çıkartır. Bir rivayete göre Hazreti İbrahim mağarada bu şekilde annesi tarafından beslenirken bir mucize olmak üzere Cebrail Aleyhisselam da onun parmaklarından emmesi esnasında değişik gıdaların çıkmasına vesile olmuştur. Bu şekilde Hazreti İbrahim gerek anne sütüyle gerekse kendi elinden, parmaklarından çıkan yiyeceklerle çok kısa bir zamanda büyür, serpilir. Bir rivayetlere göre bir haftada bir aylık kadar, bir ayda bir yıllık kadar büyür. Çok kısa bir zamanda bedeni olarak gelişmesini tamamlar ve yine bazı rivayetlere göre blu vaktine gelene kadar mağarada yaşarken annesi onun artık güvende olduğunu düşündüğü bir esnada babasıyla karşılaştırır, ona evladını tanıtır ve bugünden sonra ona bir zarar gelmemesini, artık evladının büyüdüğünü babasına tembih eder. Hazreti İbrahim annesinin girip çıktığı mağaranın kapısındaki kapıları veya işte taşı oynatarak dışarıya çıktığında rivayete göre gökteki yıldızları görür. Onların ne kadar parlak bir cisim olduğunu fark eder ve onlara hayran kalır. Sonra ayı görür, onun parlaklığını görür. Sonra güneşi görür ve annesi geldiği zaman mağarada ona bir takım sorular sorar. Ey anneciğim, beni kim yarattı? Benim Tanrım, ilahım, yaratıcım kimdir diye sorar. Annesi benim der. Peki der, seni kim yarattı? Kocam, baban. Onu kim yarattı? Nemrut. Nasıl birisi? İşte bizim gibi, kaşı var, gözü var. Peki onu kim yarattı? Evladım sus der. Eğer böyle sormaya devam edersen senin de başın belaya girer, bizim de başımız belaya girer. Ve ona kavminin, Keldani kavminin işte yıldızlarla ilgili, ayla, güneşle ilgili genel olarak düşüncelerini, inançlarını anlatmaya başlar. Fakat Hazreti İbrahim gönlü mutmain olmamıştır. Gökte gördüğü yıldızların, ayın ışık vermesiyle, geceliği aydınlatmasıyla bir takım üstün özellikler olduğunu gördüğü için onların Tanrı olabileceğini düşünür. Fakat kalbindeki iman ve hidayet meyli bir müddet sonra karanlığın sona ermesiyle, güneşin çıkmasıyla, güneşin ışığının bu ay ve yıldızların ışığını bastırmasıyla daha büyük bir güç olduğunu kabul eder. Fakat netice itibariyle güneş dediğimiz bütün dünyayı aydınlatan o ışık kaynağının da gece olup yok oluşuyla artık onun da bir fani olduğunu, nihayetsiz bir güce kuvvete sahip olmadığını fark eder. Bu gerçekten bu şekilde olmuş da olabilir ya da Kur'an-ı Kerim bunu o devrin inancını özetler mahiyette, insanların gök cisimlerine olan hayranlığını veya tapma meylini aslında ne kadar sakat bir düşünce, anlayış olduğunu ortaya koymak için de anlatmış olabilir. Fakat Hazreti İbrahim'in zihninde, inanç dünyasında, inanç haritasında cereyan eden bu konuşma ve düşünce silsilesi neticesinde şu cümleyle tamamlanır. Ben fani olup yok olup giden, batan şeylere bir kutsiyet atfedemem. Onların Tanrı olduğunu iddia edemem. Eğer böyle bir şey yapmış olursam, bu başlı başına dalalettir, yoldan çıkmaktır. Kur'an-ı Kerim'de bu hadise En'am suresinin 76 ile 79. ayet-i kerimelerinde mealen şöyle haber verilir. Gecenin karanlığı onu, yani İbrahim'i kaplayınca o bir yıldız gördü. Rabbim budur dedi. Yıldız batınca ben batanları sevmem dedi. Daha sonra ayı doğarken görünce yine Rabbim budur dedi. O da batınca Rabbim bana doğru yolu göstermezse elbette yoldan sapanlardan olurum dedi. Güneşi doğarken görünce de Rabbim budur, zira bu daha büyük dedi. O da batınca dedi ki, ey kavmim, ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. Benim Rabbim bütün noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah'tır. Ben hanif olarak yüzümü gökleri ve yeri yaratan Allah'a çevirdim ve ben müşriklerden değilim. Evet, bu ayet-i kerimeler gerek Hazreti İbrahim'in kendi şahsında gök cisimlerine bakarak onlara olan hayranlığını izhar etmek şeklinde tecelli etmiş olsun, gerekse kavminin yıldız, ay ve güneşe olan inançlarının, sakat inançlarının bir elemesi, bir onların ne kadar sapıklık içinde olduğunu göstermesi açısından olsun, bir süreci göstermektedir. Yani ayın yıldızlardan daha büyük, güneşin onlardan daha büyük bir güce sahip olduğunu, fakat nihayetinde bunların hepsinin yok olup gitmesiyle asıl güç ve kudretin bu eşyanın, bu yaratılmış varlıkların kendisinde değil, onları yaratan daha yüce bir varlığın elinde olduğunu görmesidir. Hazreti İbrahim bunu bir rüşt ile, bir basiretle, firasetle kendisi fark etmiş, kavminin de bu sapıklık içinde devam etmemesi için onların bu yanlış inancını kendilerine hatırlatmıştır. Bu da Allah'ın ona olan bir ihsanı olmakla beraber aslında daha sonraki insanlar için de bir işaret fişeği gibidir. Rabbimiz Hazreti İbrahim'in bu tavrını, bu inanç arayışını daha sonraki insanlara, milletlere de örnek göstermiştir. Şöyle ki, eğer bir kavminde hidayete yol açacak, hidayeti gösterecek bir rehber yoksa, insanlar tamamen bataklık içinde, dalalet içinde savrulmuşlarsa, orada insanın eşyaya, etrafında yaşayan insanların hayatlarına bakarak asıl Rab kimdir? Bunu bulması onun boynunun borcudur. Rabbimiz insanların kendi aklıyla Allah'ı bulmasını, Allah'ın varlığını ve birliğini anlamasını onlara şart koşmuştur. Bir insan Afrika'nın derinliklerinde de yaşasa, tamamen vahşi bir hayat içinde ömür sürse de ya da Hristiyan ve Yahudi kültürü içerisinde İslam'dan, hak dinden tamamen uzak bir hayat yaşasa da Allah'ın varlığını, birliğini aklen bulmak mükellefiyetindedir. Hazreti İbrahim'in insanlardan uzak olarak kendi akıl ve iradesiyle çeşitli doneleri, çeşitli etrafından elde ettiği verileri göz önünde bulundurarak akli melekelerini kullanmak suretiyle ulaştığı bu tevhid aslında bütün insanların salim bir akılla kendi içlerine yerleştirilmiş hidayeti gösterecek bir pusulayla rahatlıkla bulabilecekleri bir usuldür. Bu manada Allah-u Teala da bizden asgari olarak bu tevhid inancına ulaşmamızı istemektedir. Evet muhterem dinleyicilerimiz, Hazreti İbrahim bu şekilde kendi içinde Allah'ın vahyini hissedince, rüşte erince, hidayete ulaşınca kendi içinde ulaştığı bu hidayet nurunu etrafıyla da paylaşmaya başladı. Önce annesine sorduğu sorular vasıtasıyla, sonra babasıyla da inanç adeta tartışmalarına girmeye başladı. Ve onun Nemrud'un yanında, kralın yanındaki puthane amirliği sebebiyle var olan makamının aslında kendisinin inancına zaaf getirdiğini, mümin olmasını zorlaştırdığını fark ediyordu. Ve kendisi put imal edip evlatlarına bunu sattıran Azer, Hazreti İbrahim'in adeta kendi rızkını engellediğini düşünmeye başlamıştı. Fakat ilahi bir vahiy olarak, ilahi bir tebliğ düsturu olarak peygamberler kendileri hidayete erdikten sonra en yakınlarından başlayarak insanlara hidayete davet ederler. Bu manada Hazreti İbrahim de bu kurala uymuş, önce ailesinden başlamıştı. İlk davet ettiği insanlardan bir tanesi babası Azer'dir. Azer'e yumuşak, mülayim bir üslup kullanarak onun aklını, gönlünü ikna edecek deliller sunarak şöyle demişti: "Babacığım, işitemeyen, göremeyen ve sana hiçbir faydası olmayan şeylere niçin tapıyorsun? Babacığım, bana sana verilmeyen bir ilim verildi. Bana tabi ol, seni sırat-ı müstakime ulaştıracağım. Babacığım, şeytana tapma. Çünkü şeytan Rahman'a isyan etmiştir. Ey babacığım, doğrusu ben sana Rahman'dan bir azap dokunup da şeytana dost olmandan korkuyorum." demişti. Meryem suresinin 42 ila 45. ayetleri Hazreti İbrahim'in babası da olsa ne kadar içten, ne kadar samimi ve tavizsiz olarak onu İslam'a davet ettiğini, İslam'ın, tebliğin, tevhidin ana esaslarını nasıl çizdiğini göstermektedir. Birincisi, onun put imal etmesi sebebiyle aslında işitmediğini, görmediğini, hiçbir fayda ve zararını bulunmadığını fark ettiği putlara nasıl olup da kendi eliyle iman ettiği bu putlara nasıl olup da Tanrı diye taptığını ona hatırlatmaktadır. Bunun dışında kendisinin Allah tarafından bir ilme, bir hidayete nail olduğunda yine babasına haber veriyor ve eğer kendisine tabi olursa hidayete ulaşacağını, sırat-ı müstakime döneceğini de bildiriyor. Yapmış olduğu ibadetin şeytanın ameli olduğunu, dolayısıyla yaptığı putlara, kendi eliyle şekil verdiği putlara tapma sayesinde şeytana taptığını aslında bildiriyor. Bu şeytan kimdir, işte tapınma nedir, şirk nedir, tevhid nedir, bu hususta Kur'an-ı Kerim'de özetlenen bu ifadeler aslında Hazreti İbrahim'in uzun boyutlu olarak babasına bu kavramları tek tek anlattığı manasını da ifade etmektedir. Çünkü hiç bilmediği bir şeyler hakkında onu sigaya çekmek veya hiç bilmediği ifadelerle onu tebliğe davet etmek içi boş bir balon gibidir. Halbuki peygamberler bunu yapmaktan münezzehtir. Dolayısıyla Hazreti İbrahim de babasına şeytan hakkında, Allah hakkında, şirk hakkında ve hidayet, peygamberlik hakkında uzun uzun bilgiler vermiştir. Bu altyapıyı kurduktan sonra artık neyin hidayet, neyin dalalet olduğunu iyice anlattıktan sonra ona öz bir şekilde hayatı ve ölümü ifade etmiş. Fakat babası bu tebliğe, bu evladından gelen yumuşak bir üslupla ifade edilen tebliğe sert bir karşılık vermiştir. Kur'an-ı Kerim'in yine ifadesiyle Meryem suresi 46. ayet-i kerimede mealen şöyle geçer: "Ey İbrahim, sen benim tanrılarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer onlara dil uzatmaktan vazgeçmezsen andolsun seni taşlarım. Uzun süre benden ayrıl, git," dedi. Fakat Hazreti İbrahim aynı yumuşak üslupla devam etti: "Sana selam olsun. Rabbimden senin için mağfiret dileyeceğim. Çünkü o bana karşı çok lütufkardır, dedi. Ve babasının affı için dua etti. Ama Allah onun duasını kabul etmedi. Kafir bir insana dua etmek ancak hidayetini istemek şekilde olur. Onun mağfiret edilmesi, bağışlanması için dua edilmez. Çünkü o bir seçim yapmıştı. Allah'ın kendisine vermiş olduğu iradeyi ona düşmanlık yolunda kullanmayı seçti. O yolunu seçmişken küfür ve şirk içinde adeta bodoslama diyebileceğimiz şekilde tavizsiz bir şekilde devam ederken onun bağışlanması, affedilmesi mümkün değildir. Bu manada hidayete ermiş ama hatalar yapan insan için mağfiret dilenebilir. Açıkça kafir olduğu belli olan insan için ise ancak Rabbimizden hidayet istenebilir. Gerek hayattayken gerekse öldükten sonra böyle bir insan için mağfiret dilemek peygamberlere de müminlere de yakışmaz. Bu manada Tevbe suresinin 113 ile 114. ayet-i kerimeleri mealen şöyledir. Cehennem ehli oldukları açıkça belli olduktan sonra akraba dahi olsalar Allah'a ortak koşanlar için af dilemek ne peygambere yaraşır ne de müminlere. İbrahim'in babası için af dilemesi ise sadece ona verdiği sözden dolayıydı. Onun Allah düşmanı olduğu kendisine belli olunca ondan hemen uzaklaştı. Şüphesiz ki İbrahim çok yumuşak huylu ve pek sabırlıydı. Demek ki mümin için, peygamber de olsa, sıradan bir insan da olsa, mümin için ölçü mümin olup olmama, imana erip ermeme hususundadır. Akrabalık, dostluk, ahbaplık veya husumet, düşmanlık iman ölçüsünde şekillenir. Müminler imana eren kimselerde kardeştir, dosttur, akrabadır. Fakat imandan mahrum olan insanlarla ise aynı babadan, aynı anneden de olsa, kendi öz anne babası da olsa, kendi öz evladı da olsa arasına bir mesafe koyar. Her ne kadar dünya hayatında insanlık gereği onlarla münasebetini tamamen kesmese de onlarla senli benli, dostça, aradan su sızmazcasına bir ahbaplık, bir akrabalık devam ettiremez. Bu Allah'ın koyduğu sınırlardır. Daha önce Hazreti Nuh'un hayatını anlatırken hatırlarsanız Hazreti Nuh evladının dalgalar arasında kaybolup gitmesine çok içerlemiş ve "Ey Rabbim, o benim ailemdendi. Sen de benim ailemi kurtaracağını bana vaat etmiştin." Bunun üzerine Allah-u Teala onu ikaz etmiş. "Ey Nuh, o ameli güzel olmayan ve imandan nasibi olmayan birisiydi. Dolayısıyla senin ailen değildi. Senin ailen sadece sana Allah'a iman edenlerdir." diyerek akrabalığın, dostluğun ancak iman çerçevesinde olup devam edebileceğini göstermişti. Hazreti İbrahim'de de kendi babasıyla ilgili böyle bir ikaz vardır. Birisi evladıyla, birisi babasıyla imtihan ediliyor. Birisinin evladı hidayete eremiyor, birisinin babası hidayete eremiyor. Ve netice itibariyle Hazreti İbrahim bu prensibi kavradığı andan itibaren artık babasına iman noktasında imana gelemediği için, küfürden bir türlü kopamadığı için mağfiret etmekten de onun için Allah'tan af dilemekten de vazgeçmiştir. Daha önceden babasına vermiş olduğu bir söz var. O sözün gereğini yerine getirdi. Allah'tan af diledi. Ama baktı ki babasının çizgisi, yolu belli. O artık hidayete sırt dönmüş bir insan ve Allah'ın lanetine müstahak olmuş bir insan. Onun hakkında tekrar el açıp "Ya Rabbi benim babamı affet" demedi. Bu hepimiz için geçerli bir prensiptir. İnsan bazen kendi yakınlarına elinden geldiği kadar, dilinin döndüğü kadar ulaşmaya, onların kendi içimizde hissettiğimiz iman nurunu heyecanlı yaşamasına çalışır. Fakat eğer muhatapları tamamen imanı bırakıp küfrü tercih etmişse, günah üzere bir hayat sürüyorsa artık onu eskisi gibi kabullenmek, sahiplenmek doğru değildir. Bu insanın kendi imanını da Allah korusun bir müddet sonra gölgelemeye başlar. Dolayısıyla biz Allah'ı severiz, Allah'ı seveni de severiz ama Allah'a buğz eden, ona karşı açıkça tavır alan insanlara karşı da biz de kendi tavrımızı belirtiriz. Çünkü bu bizim imanı sahip olmamızın bir gereğidir. Allah'ı sevmemizin bir gereğidir. Bir insan açıkça küfrü tercih ettiğinde ona karşı sevgi beslemek bizim Allah'a olan sevgimize de halel getirir, Allah korusun. Babasıyla başladığı bu davet ve tebliğ vazifesini peyderpey insanlara da Hazreti İbrahim yaymaya başlar. Çünkü babası onlara, kendi evlatlarına bir takım putlar, heykeller yapıp verir. Bunları çarşıya, pazara götürüp satmalarını, bunun neticesinde sahip olduğu parayla da geçinmelerini temin etmektedir. Hazreti İbrahim'e de putlar yapıp verir. O da diğer kardeşleri gibi o putları pazara götürüp satar. Fakat onunki biraz farklıdır. Babasının yaptığı bu putlara boyunlarından birer ip bağlar ve omzunda o putları sürüyerek yerde pazara götürür. Sonra da o putları zaman zaman insanların çarşı pazarın ortasında su yalaklarına sokar başlarını. Haydi siz de güneşten hararet basmıştır, susamışsınızdır. Hadi siz de su için der. Ey putlar işte konuşun bakalım nasılsınız, iyi misiniz, bir sıkıntınız var mı diye herkesin ortasında onlarla hakarete varır bir şekilde davranır. Bu kavmini rahatsız eder. Çünkü herkes onlara hürmet etmekte, adeta kutsamakta, yüce yerlere, temiz yerlere, üstün yerlere koydukları bu putları böyle yerlerde sürünürken görünce tahammül edemezler. Babasına müracaatla artık evladını böyle yapmaktan vazgeçirmesini, olmazsa onu satışa çıkarmamasını, putları satmasını engellemesini söylerler. Hazreti İbrahim'in babası Azer de birkaç defa ikaz eder. Daha sonra bu işi yaptırmaktan vazgeçer. Merhum Mahmud Sami Ramazanoğlu Efendi'nin külliyatının içinde bulunan Yunus Suresi, Yunus ve Hud surelerinin tefsirinde bu hadise anlatılırken şöyle bir ifade vardır. Ne kadar sağlıklıdır, değildir, rivayet ne kadar sağlamdır tartışılabilir fakat vermiş olduğu ibret çok önemli. Hazreti İbrahim'in çarşıya pazarı putları satış için götürürken iplerini boğazlarına takıp sonra da omzuna takması sebebiyle Allah'ın lanetine müstahak olan bu putları, cehennem ateşi olan bu putları taşımış olması, sürmüş olması, omzunda bunları ipiyle taşımış olması bütün insanların cehenneme girecekleri zaman Hazreti İbrahim'in de o omzundaki iplerin bıraktığı yerden azabın, ateşin değmesine sebep olacaktır şeklinde bir rivayet var. Gerçekten peygamberler cehennemde azap görürler mi veya cehennem ateşi onlara dokunur mu? Bu ayrı bir mesele. Fakat buradan üzerine durulması gereken nokta şu. Eğer rivayeti sahih kabul edersek, gerçekten insan gönülden istemese de herhangi bir vesileyle Allah'ın sevmediği bir putun önünde herhangi bir şekilde taviz verecek bir harekette bulunuyorsa o zaman bunun bile bir faturası çıkacak demektir. Rabbim bizi farkında olup olmadan yapmış olduğumuz bu ve benzeri sıkıntılardan, problemlerden, günahlardan muhafaza buyursun inşallah. Evet muhterem dinleyicilerimiz, devam edelim. Bu şekilde Hazreti İbrahim'le babası Azer arasında başlayan, yavaş yavaş kavmine de sirayet eden kavga, ilahi kavga diyelim, nebeviye kavga, daha büyük bir hadiseyle insanların hepsi tarafından bilinmeye başlamış. Keldani kabilesi senede bir gün toplanıp bayram yaparlardı. Bu esnada da hediyelerini götürürler, önce putların önüne takdim ederler, sonra giderler, yerler, içerler, eğlenirler, dönüp tekrar putların önünde ya oraya bıraktıkları yiyecekleri yiyerek ya da putlarına son defa saygı göstererek evlerine çekilirlerdi. Babası Azer Hazreti İbrahim'e hadi dedi, sen de bugün bizle beraber bayram yerine eğlenmeye gel. Hazreti İbrahim yolda hastalığını mazeret göstererek gruptan ayrıldı. Ve ilk fırsatta putların hepsinin bulunduğu puthaneye döndü. Eline geçirdiği bir baltayla oradaki putları tek tek kırmaya başladı. Nihayet en büyüklerinden bir tanesini bıraktı. Diğer bütün putları kırdı. O büyük putun boynuna da elindeki baltayı astı. Ertesi gün hiçbir şey yokmuş gibi insanların arasından çıktı. Fakat bayram yerinden dönen Keldani kabilesi puthaneye girer girmez şok oldular. Bütün putlar yerle bir olmuş. En büyükleri hariç her biri kırılmış, bilinçli bir saldırı olduğunun farkına vardılar. Ve hemen zihinlerini, hatıralarını yoklamaya başladılar. Kendi aralarında bunu kim yapmış olabilir diye düşününce ortak bir cevap İbrahim'de noktalandı. Yapsa yapsa bunu ancak İbrahim yapar. Çünkü o baştan beri, ortaya çıktığı andan beri putlarımızla ilgili ileri geri konuşuyor, onlara hakaret ediyordu. Şu anda da bayram yerinde bizimle beraber değildi. Dolayısıyla bu iş onun başının altından kalkmıştır diyerek İbrahim'i aramaya başladılar. Hatta durum Nemrut'a da ulaştı. Nemrut'un huzurunda istintak edilmeye, sorguya çekilmeye başlandı Hazreti İbrahim. Bu işi sen mi yaptın diye sordular. Belki de dedi büyük put yapmıştır. Baksana dedi. Diğer putlar, irili ufaklı küçük putlar insanların önünde duruyor. İnsanlar kendisi gibi büyük heybetli bir putu bir tarafa bırakarak o küçük putlara tapıyorlar. Büyük ihtimalle bu putları kıskanmıştır. Dolayısıyla balta da onun omzuna asılmış. Almıştır baltayı, tek tek tek tek hepsini kırmıştır. Böylece sadece bana ibadet edin, diğerlerine tapmayın diyerek size mesaj vermiştir der. Hatta inanmazsanız kendisine sorun, bu kırılmış olan putlara sorun. Durumu onlar size anlatsın diye onların adeta damarlarına tuz basar. Fakat halk ilk anda şuur altlarında olduğu gibi düşünceyi ortaya döküverirler. Putlar konuşmaz ki. Hazreti İbrahim'in duymak istediği mesaj da budur zaten. O halde konuşmayan, kendisini koruyamayan, hiçbir şekilde fayda ve zarar veremeyen bu putlara karşı siz nasıl olur da ibadet edersiniz? Kur'an-ı Kerim'de bu hadise şöyle anlatılır. Saffa suresinin 91 ila 93. ayetleri. Mealen, o İbrahim gizlice onların tanrılarına sokuldu. Yemez misiniz dedi. Cevap gelmeyince neyiniz var ki konuşmuyorsunuz dedi ve gizlice üzerlerine yürüyüp sağ eliyle onlara kuvvetli bir darbe indirdi. Sonunda İbrahim onları paramparça etti. Başka bir sure, Enbiya suresi 58 ile 67. ayet-i kerimelerin mealleri. Sonunda İbrahim onları paramparça etti. Yalnız en büyüğünü belki ona müracaat ederler diye bıraktı. Putları kırılmış gören halk bunu tanrılarımıza kim yaptı? Muhakkak ki o zalimlerden biridir dediler. Bir kısmı bunları dinle dolayan bir genç duyduk. Kendisine İbrahim denilirmiş dedi. O halde onu hemen insanların gözü önüne getirin, belki şahitlik ederler. Sonra İbrahim'i oraya getirip, bunu ilahlarımıza sen mi yaptın ey İbrahim dediler. O da belki de bu işi şu büyükleri yapmıştır. Hadi eğer konuşuyorlarsa onlara sorun dedi. Bunun üzerine kendi vicdanlarına dönüp kendi kendilerine itiraf ettiler. Zalimler sizlersiniz sizler dediler. Sonra tekrar eski inanç ve tartışmalarına döndüler. Sen bunların konuşamadığını pekala biliyorsun. İbrahim Aleyhisselam, öyleyse Allah'ı bırakıp da size hiçbir fayda ve zarar veremeyen bir şeye hala tapacak mısınız? Dedi. Size de Allah'ı bırakıp tapmakta olduğunuz şeylere de yuh olsun. Siz akıllanmaz mısınız? Bu şekilde devam eden ve insanların vicdanına itiraf getiren konuşma halk arasında büyük bir infiale sebep oldu ve o esnada içlerinden bir tanesi öne atıldı. Dedi ki eğer bir şeyler yapacaksanız onu yakın ve böylece tanrılarınıza yardım edin dediler. Evet, Hazreti İbrahim'in ateşe atılma hikayesi böyle başladı. İnsanlar nezdinde kendi inançlarını koruyamayan, bunu delillendiremeyen, sadece atalarından, ecdatlarından gördükleri değerleri devam ettirdiklerini düşünen bu insanlar, putların, heykellerin aslında kendi imalatları olduğunu, güçlerinin hiçbir şeye yetmediğini biliyorlardı, itiraf ediyorlardı ve nihayet artık yolun sonuna geldiklerini hissettikleri anda da zulme, ateşe teşebbüs ettiler. Ve Hazreti İbrahim'i ateşe atmanın putlarına yardım olduğunu düşündüler. Fakat bu da enteresan bir cümledir. Putlara yardım edenler insanlar. Aslında onların inançlarına göre insanlara yardım eden kimselerin putlar olması gerekiyordu. Öyle bir ilah ki insanların yardımına muhtaç. Bu bile kendi içinde büyük bir tenakuz. Biz meseleyi burada noktalayalım. Bugünkü programımızı burada neticelendirelim. İnşallah Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı andan itibaren daha sonra gelişen olayları da önümüzdeki haftadaki programda sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz inşallah. Hayırlı günler, hayırlı haftalar. Allah peygamberlerin tebliğ yolundan, çile ve sabır meşakkat yüklü hayatlarından bizlere de hisseler nasip etsin. Onların tevhid daveti, tevhid mücadelesi yolunda çektikleri sabırı bize de paylaştırsın. Gönlümüzde imana, hidayete karşı bizde de böyle büyük bir aşk doğursun inşallah. Rabbim tavizsiz şekilde dinini yaşayan, bunu uygulayan, anlatan ve yaşanmasına vesile olan insanlar arasına bizleri de dahil eylesin. Gelecek programda görüşene dek Allah'a emanet olunuz.
Ömer Faruk Demireşik'in takdimiyle Şebnem Kuşağı programını dinlediniz.